Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlara muamelesi, güzel muamelesi, örnek muamelesi başlığı altında özellikle gerek kendi hanımları, kızları, akrabaları, gerekse bütün ümmeti Muhammed'in kadınları, hanımları olsun, hanımlara karşı olan hüsnü muamelesi, şefkati, merhameti, iyiliği, onlara değer vermesi, bu konudaki örnekliğini görmüş olacağız. Bununla ilgili Efendimizin mübarek sözlerinden, mübarek davranışlarından misaller takdim edeceğiz. Önümüzü aydınlatacak, yolumuzu aydınlatacak, bize rehber olacak güzel örnekler sunmaya çalışacağız. Öncelikle sevgili Peygamberimizin İbn-i Mace Edep 6'da geçen bir nurlu sözüyle, mübarek sözüyle başlayalım. Şöyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz: Allah'ım, iki zayıf kimsenin, yetimle kadının hakkını zayi etmekten herkesi şiddetle sakındırıyorum. Allah'ım, iki zayıf kimsenin, bundan kastettiği de yetimle kadın, bunların hakkını zayi etmekten, hukukuna dikkat etmemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum, diyor sevgili Peygamberimiz. Dikkat çekiyor. Yani bizler her türlü hakka karşı saygılı olmamız lazım. Kim olursa olsun. Yani büyük olsun, küçük olsun, güçlü olsun, zayıf olsun, üstümüzde olsun, altımızda olsun, emir olsun, memur olsun, herkese karşı onların, bizim üzerimizde hakları var. Onların yerine getirmeye dikkatli olmamız lazım. Çünkü Allah'ın dini bir haklar dinidir, hukuk dinidir. Dikkatli olmamız lazım. Efendimizin kastettiği bunlar içerisinde hakları daha kolay ihlal edilen, dikkat edilmeyen ve daha fazla ezilen bu gruplara dikkat çekiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim genel manada bütün haklara riayet etmemizi emrederken, bunlar içerisinde özellikle işte mesakin dediği miskinler, fukara dediği fakirler, yetama dediği yetimler, vebnissebil vesailin dilenciler ve yolda kalmışlar gibi daha böyle ezilmiş kesimlere de özel vurgu yaptığını görüyoruz. Efendimizin bu mübarek sözü de o minvalden sayılmalıdır. Değerli dinleyenlerimiz, İslam'dan önceki Arap toplumunda bazı soylu aile kızları bir takım imtiyazlara sahip olsa da, yani genel manada bütün kadınlar mazlum değil, mağdur değil, soylu Arap kabileleri, onların kadınları, kızları bir kısım imtiyazlara, bir kısım haklara sahip olabiliyorlardı, ama umumiyetle kadının durumu çok kötüydü. Her şeyden önce bitmek bilmeyen kabile savaşları neticesinde bir ganimet malı olarak telakki ediliyordu kadınlar. Yani en büyük ganimet. Kabile savaşı oluyor. İki Arap kabilesi birbirle savaşıyor. Ondan sonra işte kadınlarını ganimet olarak alıyorlar. Dolayısıyla bu durumdaki kadınlar son derece mazlum ve mağdur oluyorlardı, gadre oluyorlardı. Mesela onların cariye statüsünde alınıp satılması bir tarafa, zina ve fuhuş yapmaya zorlanarak pazarlandıkları da oluyordu. Hatta ayet-i kerimelerde bunlara hep işaretler var. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَيْ Yani elinizin altındaki kadınları, cariyeleri, onları istemedikleri halde, isteseler de zaten doğru değil, hele hele istemeye istemeye, kirah ile onları fuhuşa zorlamayın diye ayetler geliyor. Toplumda bu tür şeyler yaygın ki, yapılıyor ki, böyle ayetler gelebiliyordu. Ayrıca bir kadın kocası öldüğünde hiçbir güvencesi yoktu. Kocası ölen kadın babasının evine sığınmadan önce kocanın erkek kardeşi tarafından yakalandığında onun olurdu. Da sadece kocanın erkek kardeşi değil, yani kocanın o ölen adamın oğulları içinden de üvey oğulları bile üvey annelerine maalesef koca olabiliyorlardı. Böylesine bir sapkınlık söz konusu olmuştu. Tabii öz evlat, öz annesine tarzında böyle bir sapkınlık bu toplumda yok. Yani oraya kadar inmemişti. Yani cahiliye ve o sapkınlıklar oraya kadar inmemişti. Ama gerek ölen erkeğin kardeşi, gerekse ölen erkeğin çocukları üvey annelerine, üzerlerine bir şal atmak suretiyle kendilerine temellik ediyorlar ve onu hanım olarak, hanımları olabiliyordu. Onun için Nisa suresinde ayet-i kerimeler geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la yehillu lekum en terisun nisa'e kerha. Yani böyle kocası ölen kadınlara bu şekilde onların hiçbir hakkını gözetmeden, hiçbir hukuk gözetmeden onlara zorla varis olmanız, onları bir şekilde elde etmeniz, miraslarına konmanız doğru değil, efendim haramdır diye ayetler geldi. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاكُمْ مِنَ النِّسَائِ Babalarınızın nikahladığı kadınları nikahlamayınız. Ayet-i kerimeler geldi. Demek ki bu tür yanlış uygulamalar var ki o toplumda, ki bunun da en büyük mağduru, yine mazlumu kadınlar oluyor. Cenab-ı Hak o ayet-i kerimeleri indirdi ve onların o mağduriyetini gidermeye çalıştı. Erkekler ayrıca istedikleri sayıda kadınla evlenebiliyorlardı ve kadın herhangi bir yolla mirasçı da olamıyordu. Evlilikle ilgili tabii nüzul dönemi öncesine baktığımız zaman bu tür durumlar söz konusu, sınırlama yok. Yani o toplumda bir erkek sayısız. Yani 10 olur, 20 olur, 30 olur. Sayısız kadınla evlenemiyordu. Evleniyor, boşanıyor. Dolayısıyla orada yani belki erkekler için bir avantaj gibi gözükse de bu, yani bu haklar, kendi kendilerine tanımış oldukları bu haklar ama kadınlar tarafından büyük bir haksızlığa ve zulme sebep olabiliyordu. Dolayısıyla 4 evlilikle ilgili Nisa suresinin 3. ayet kerimesi geldiği zaman bir kısım insanlar bu ayetten hareketle yani Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a taan etmeye çalışıyorlar. Cahiller, bilmeyenler. Hele hele bu Kur'an öncesi Arap toplumundaki efendim bu durumları bilmeyen insanlar sanıyorlar ki bu çok evlilik, 4'e kadar evliliği o toplumda yoktu da ilk defa Kur'an bunu gündeme getirdi. Böyle bir kanun koydu. İnsanlar 4 evliliği teşvik etti gibi düşünenler olabiliyor, yorumlayanlar olabiliyor. İşin aslı böyle değil. İşin aslı o toplumda çok evlilik çok yaygın. Üstelik de sadece bir 2-3-4 değil, sayısız evlilikler söz konusu olabiliyor. Yani bir adam sayısız evlenebiliyor. Onların hangisinin hukukunu yerine getirebiliyor? Böyle bir keşmekeşlik söz konusu. Tam tersine bir kadında birden çok koca evlenebiliyor. Yani bir kadının işte 2-3-4-10-10 kadar kocası olabiliyor. Böyle karmaşık, karışık bir yapı, düzensiz bir efendim aile hayatı ve kadının çocuğu, çok affedersiniz, kadının çocuğu olduğu zaman da orada çocuğun kime ait olduğunu tespit de kadına ait. Ben diyor işte falanla beraber olmuştum diyor, bu onundur diyor, o çocuk ona ait olmuş oluyor. Böyle bir karışıklık söz konusu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ne yaptı? Kur'an-ı Kerim böyle dağınık, bir ölçüsü olmayan bu evlilik hayatlarına bir düzen getirmiş oldu. bunu dörde indirmiş oldu. Dördü teşvik etmedi. Yani ayet-i kerimede dördü, dört evli teşvik, yani taaddüdü zevcat, yani çok evliliği teşvik eden bir bağlamda ayet-i kerime gelmedi. Ayet-i kerime o karma karışık olan ve çok evlilikle beraber büyük haksızlıklara sebep olan o şeyi dörde indirmiş oldu. Dörtte sınırlandırmış oldu. Fakat illa dört olacak diye bir kural getirmedi. Adalet şartını getirdi. Ve adalet şartında da eğer efendim maddeten manen hem nafaka itibariyle hem gönül itibariyle hem de aile hayat itibariyle adaleti sağlamak şartıyla çok evlilik yapabilirsiniz. En fazla dörde kadar 2, 3, 4. Fakat eğer adaleti gerçekleştirmekten korkarsanız fevahideten ev mamlekte imanukum, o zaman tek eşliliği teşvik etti. O zaman tek kadın evlenin. Hatta tek hür kadını geçindirebilecek, onunla aile hayatını sürdürebilecek güçte olmayan erkekleri de ondan da vazgeçirdi. O zaman cariye hukuku biraz daha düşük olduğu için cariyelerle evlenmeyi ve aile hayatını devam ettirmeyi bile tavsiye etti ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu çok evlilik meselesi ilgili olarak da orada yine en çok zulme uğrayan kişilerin kadınlar olduğunu biliyoruz. Özellikle de Kur'an-ı Kerim'in yetama dediği, yani sahipsiz, velisi olmayan, haklarını koruyacak kimsesi olmayan anlamında, illa böyle küçük yaşta henüz akıl bali olmamış yetim kız çocuğu anlamına değil de bu kelimeyi, tamah kelimesini Kur'an-ı Kerim Nisa suresinde, yani kadın 20 yaşında olabilir, 30 yaşında olabilir, dul olabilir, bekar olabilir ama gerek babası, amcası, kardeşleri, dayısı neyse akrabalar içerisinde kendi haklarını koruyabilecek, arka çıkabilecek kimsesi olmayan kadınlara da Cenab-ı Hak sahipsiz, tıpkı yetim gibi anlamında onlara da yetama ismini veriyor. Ve o kesiminde çok daha mağdur olduğu, gerek efendim işte evlilik noktasında, gerek miraslarına konma noktasında, gerek mehirlerini verme noktasında mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor ayet-i kerimeler. Dolayısıyla durum böyleydi. Yani evlilik bakımından da Kur'an-ı Kerim öncesi Arap toplumundaki durumun birkaç noktasına temas etmiş olduk. Bir diğer husus da kadın herhangi bir yolla mirasçı da olamıyordu. Yani orada kadın varis olamıyor. Kız çocuğu varis olamıyor. Zaten kız çocuğuna farklı bir yaklaşımda söz konusu toplumda. Böyle olunca da cahiliye miras hukukunda, cahiliye hukuk anlayışında kadının mirastan babası olsun, annesi olsun, kocası olsun, oğlu olsun, kim ölürse olsun ona varis olması ve onun mirasının herhangi zerre kadar bir şey alması söz konusu değildi. Çünkü o hukuk sisteminde böyle kadına böyle bir hak tanınmamıştı. İnşallah onu da ilerleyen zamanlarda miras ilgili kısma da gelmiş oluruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, işte kadınların böylesine istismar edildiği bir toplumda kız çocuğuna sahip olmak tahammül edilebilir bir durumda değildi. Dolayısıyla bir utanç vesilesi addedilen yeni doğmuş kız çocukları zaman zaman ailelerince diri diri toprağa gömülürlerdi. Hasılı İslam öncesi Arap toplumunda kadın umumiyetle cinsi yönden istismar edilmiş. Sosyal ve iktisadi bakımdan sahip olması gereken haklardan mahrum bırakılmıştı. Peki İslam ne yaptı? İslam'ın gelmesiyle birlikte kadının konumunda önemli ama çok önemli, yani devrim, inkılap niteliğinde değişiklikler oldu. Dinimiz zina ve fuhuş için önleyici tedbirler alması yanında her Müslümanın kanının, malının, namusunun mukaddes ve dokunulmaz olduğunu ilan ederek öncelikle kadınlara sahip çıkmıştır. Artık kadın iffetsiz diye zorlanmayacak, hatta onun iffetine gölge düşürücü sözler bile söylenmeyecekti. Yani işte iftirayı yasaklıyor, zinayı yasaklıyor, iftirayı yasaklıyor, cariyeleri fuhşa zorlamayı kesin bir dille yasaklıyor, örtüyü getiriyor, evlilikle ilgili sınırlandırma getiriyor ve burada en fazla da o mağdur olan kadınların hakları ön plana çıkarılmaya başlanıyor. Kız çocuklarının hor ve hakir görülmesi, hele hele diri diri toprağa gömülmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Şimdi yani peygamberimiz ve kadın dediğimiz zaman veya peygamberimizin kadınları muamiz dediğimiz zaman tabii ki öncelikle ilk aklımıza gelen husus o toplumdaki kadına bakış, kadınların durumları gerek evlilik gerek miras ve diğer haklar noktasında ve yine onların da çok ötesinde bu kız çocuklarına reva görülen bu zulüm, yani o çocuğun canlı canlı diri diri 3 yaşında, 2 yaşında, 5 yaşında toprağa gömülmesi hadisesi, bu çok acı bir şey. Yani hiç dayanılması mümkün olmayan bir acı ve bir zulüm. Böyle bir şey var tabii o toplumda. Çünkü Kur'an-ı Kerim yani pek çok yerde bu hususa temas ediyor. Sadece bir ayette böyle kısaca değinip geçmiyor. Uzun uzun pasajlar var Kur'an-ı Kerim'de. Yani ayetler var ve bu konu gündeme getiriliyor. Ve Cenab-ı Hak öldürmeyin diyor. Çocuklarınızı öldürmeyin. Kız çocukları toprağa gömmeyin. Onların efendim وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ بِيَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتْ. Kıyamet günü Cenab-ı Hak hesaba çekerken diyor, o susuz yere canlı canlı toprağa gömülen o küçücük kız çocuğunu kaldıracak mahşer yerinde, onu huzuruna getirecek, onu muhatap alarak, onu gömenleri değil, Cenab-ı Hak onları gömenleri zaten muhatap bile almayacak. Bu da çok büyük bir tehdit var. O kız çocuğunu kaldıracak huzuruna, ona soracak. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُعِلَتْ. Ey benim küçük kulum yani. 5 yaşında bir kız çocuğu, 3 yaşında bir kız çocuğu, 7 yaşında bir kız çocuğu, böyle günahsız, tertemiz. Sen ne günah işledin de bunlar seni gömdüler? Ey kulum, ey falan. Senin günahın neydi? Kimi öldürdün? Kime efendim malını gasp ettin? Kime efendim bir haksızlık yaptın da suçun neydi? Günahın neydi de bu zalimler seni öldürdü. Şöyle bakın bana. Tabi orada hesaba çekilen kız çocuğu değil. Cenab-ı Hak kız çocuğu hesaba çekmiyor. Cenab-ı Hak o haksız yere, o günahsız bir şekilde, suçsuz bir şekilde ve zalimane bir şekilde toprağa gömülen çocuk üzerinden ona o günahı, o zulmü reva görenleri tehdit ediyor. Ne diyecek? Çocuk ne diyecek peki? Ya Rabbi sen de biliyorsun hiçbir suçum yoktu yani. Tek suçum beni kız yaratman, beni efendim dişi yaratmandan başka hiçbir suçum yoktu. Beni bu zalimler diri diri toprağa gömdüler. Burada büyük tehdit var tabii. Ona o zulmü reva görenler, acaba Allah Cenab-ı Hak onlara nasıl bir ceza verecek? Nasıl bir efendim onları cezalandıracak? Büyük bir tehdit var söz konusu. Dolayısıyla bu İslam, Efendimiz Aleyhisselam, yani bu merhamet dini, merhamet peygamberi, o çocukları, o kız çocukları, o kadınları, o çok perişan hallerden, perişan durumlardan kurtarmak için büyük mücadele veriyor. Onlara büyük haklar tanıyor. Şimdi bu kız çocuklarının hor vakit görülmesi, diri toprağa görülmesi ilgili olarak bir iki ayet-i kerimeye yer vermek istiyorum. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselam kadınlara hangi hakları getirdi? Kadınlara nasıl muamele yaptı? Onlara iyiliği ne oldu dediğimiz zaman, yani bunlar saymak da bitmez ama oradan başlamak aslında gerekiyor. O cani insanlara, o merhamet yoksunu kalplere, insanlara o Efendimiz Aleyhisselam o merhameti aşıladı. O kız çocuklara acımayı öğretti. O kız çocuklarının böyle efendim cahiliye zannına dayanarak öldürülmelerini engellemiş oldu. Onlara bir hayat hakkı tanımış oldu. Bundan daha büyük bir iyilik, bir hüsnü muamele söz konusu olamaz. Şimdi burada bir Nahl suresinde geçen birkaç ayet-i kerimeye yer vermek istiyorum. Neydi? Yani o toplumda o kız çocuklarına bakış ne şekildeydi ve o insanların bu zulmü işlemelerinin gerekçesi neydi? Şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. 58-59. ayet-i kerimelerde Nahl suresi. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْسَى ظَلَّ وَجُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilirdi. Acayip kızardı, acayip öfkelenirdi. çok bozulurdu tabiri caizse. Çok üzülürdü. Yetevara minel kavmi min su'i ma buşşira bih eyumsikuhu ala hunin em yedussuhu fitturab ela sâma yahkumun. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Ya çok kötü bir şey. Kız çocuğu olmuş, çok kötü bir şey. Ya buna müjde demek bile efendim şahit ister. Müjde değil, tam tersine en kötü bir haber. Bundan dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Adam düşünüyor, ne yapacağım? Bunu şimdi toprağa mı gömeyim? Yoksa efendim yanında mı tutayım? İkisi de birbirinden daha kötü. Yanında tutsam ayrı bir rezalet. Kimin eline düşeceği ne olacağı belli değil. Toprağa gömsem. Demek ki o insanlar da çocuktan doğma gömerken böyle güle oynaya eğlenerek gömmüyorlar. Farklı kaygılardan işte kabile savaşları, o kadınların hep başkalarına cari ele geçmesi, ganimet malı olarak ele geçmesi, onlara kötülüklerin yapılması, bir ar namus meselesi. Araplar bunu demek ki çok önemsiyorlar. Bu ar namustaki efendim aşırılıkları onları, çocukları küçük yaşta toprağa gömecek derecede bir aşırılığa da sevk etmiş oluyor. Dolayısıyla bu bir vaka, bu bir gerçek. İşte Kur'an-ı Kerim bu yaraya neşter vurdu. Efendimiz Aleyhisselam bu yaraya neşter vurdu ve Efendimiz Aleyhisselam bu yarayı tedavi etti. Şimdi şu sorulabilir, acaba bu çok yaygın bir uygulama mıydı? Şimdi kayıtlara baktığımız zaman belki bu böyle her aile, herkes bu şekilde yapılıyor tarzında bir yaygın bir uygulama olduğunu söyleyemeyiz. Ama vardı. Şunu ifade edebiliriz, yani o toplumda, Kur'an-ı Kerim indiği toplumda çok yaygın olmasına gerek yok. Sadece bir aile, bir kişi eğer bir kız çocuğunu böyle haksız gerekçelerle toprağa gömmüş olsaydı ve sadece tek bir örnek yaşanması olsaydı bu o kadar acı bir şey ki, o kadar büyük bir haksızlık ki yine Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimine bu şekilde gelmesine değerdi. Çünkü o bunun bırak yapılmasını düşünülmesi bile korkunç olan bir hadisedir. Hele hele bu düşünce safhasından uygulamaya konmuşsa ve bu zulüm işlenmişse orada Kur'an-ı Kerim'in bu noktaya bu kadar eğilmesi çok tabidir, çok yerindedir. Tabii ki tek örnek değil, biraz da yine efendim örneklerinde az olmadığını, çok da olduğunu da görebiliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu İslam dininin Kur'an-ı Kerim'in ölçülerine göre insan olarak yaratılıp bir takım hak ve sorumluluklarla muhatap kılımlar bakımından kadın ile erkek arasında bir ayrım gözetilmemiştir. İnsan yegane üstünlüğü Allah'a olan kulluk şuuru ile elde eder ve Cenab-ı Hakk'ın nezdinde değerli olmanın, üstün olmanın, şerefli olmanın tek ölçüsünde takva olduğunu dile getirir. Nitekim ayet-i kerimede Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesi bu konuyu ele almakta ve Allah katında geçerli tek değer, kıymet ölçüsünün takva. Yani Allah'a iman etmek, Allah'ın dinine iman etmek, Allah'ın dinin gereklerini yerine getirmek, haramlarından kaçınmak, emirlerini yapmak, ahlaki de ahlaklanmak, edebi de adaplanmak ve kalpte tam bir Allah'a iman, takva, saygı, teşekkür ederek Cenab-ı Hakk'ın sevdiği güzel bir kul olmak. Ölçü bu. Ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nas inna halaknakum min zekerim ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaile lite'arafu inne ekramekum indallahi etkâkum innallâhe alîmun habîr. Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizleri kavim ve kabilelere ayırdık. Irklara, milletlere, kabilelere, soylara, soplara, hatta ta en küçük çekirdek aileye varıncaya kadar böyle bir düzen kurduk, böyle bir sistem kurduk. Muhakkak ki ama bunun sebebi bir kavga olsun, bir savaş olsun, bir efendim bir dilimizle, ırkımızla başkasını üstün taslamak olsun, böyle bir gayeyle kesinlikle değil. Birbirinizle tanışmanız için ve bu insan hayatında bir zenginlik ve efendim bir kültürel zenginlik. Bir efendim her yönde bir zenginliğe, bir güzelliğe vesile olsun, sebep olsun diye böyle yaptık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ondan en çok ittika edeninizdir. Yani takva sahibi olanınızdır. En güzel kul, yani kulluğunu ahsen, ekmel ve ecmel kıvamını yapanınızdır. İmanı ekmel olacak, ahsen olacak, ecmel olacak. Ameli salihleri, namazı, orucu, infakı ahsen olacak. Ahlakı ahsen olacak. Dolayısıyla bu alanlarda kim en güzelini ortaya koyarsa Allah katında o kadar değerli olmuş olur. Kadın olsun, erkek olsun. Dolayısıyla bu ayet-i kerime bize yani yaratılışta bir insanın erkek olması, kadın olması, sonra renginin beyaz olması, siyah olması, sonra boyunun uzun olması, kısa olması, sonra zengin olması, fakir olması, sonra hasta olması, rahat olması gibi bu arzi şeylerin veya Cenab-ı Hak tarafından takdir edilen şeylerin kesinlikle bir üstünlük vesilesi olmadığını, ancak efendim üstünlüğün kullukta Cenab-ı Hakk'a efendim karşı imanımızda, takvamızda ki olan aldığımız mesafede olduğunu bize ifade etmiş oluyor. Tabi bu ayet-i kerimenin bir sebebi, nüzülü var. Onu bildiğimiz ve aktardığımız takdirde ayetin manasını daha iyi anlama imkanı doğmuş oluyor. Ben bu programı, bu konuşmamızı ayetin o sebebi nüzülünü anlatarak tamamlamak istiyorum. Rivayete göre kıymetli kardeşlerim, Medine'de Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Nebevi namazlarını kıldırıyor. O dönemde kölelik tamamen kaldırılmadığı için kaldırılması istikametinde uygulamalar var, emirler var, teşebbüsler var ama devam ediyor. Köle pazarları var. İnsanlar köle olarak alınıp satılıyorlar. Ve bir köle pazarı ve o pazarda bir köle ama güçlü, kuvvetli, becerikli bir köle ve başında müşteriler var. Satın almak istiyorlar. Efendisi de var orada. Fakat köle şunu söylüyor. Diyor ki ben bir köleyim. Benim belki ileri süreceğim şartımı kimse dikkate almayabilir ama siz de insansınız, ben de insanım yani. Eğer kabul ederseniz beni satın alacak kişiden bir şey talep ediyorum. Bir şartım var. O şartımı kabul ederse beni satın alsın, ben de ona her işini yaparım. Nedir kölenin şartı? Köle Müslüman. Efendimiz Aleyhisselam iman etmiş. Ve şartı şu, ben diyor işimi gücümü yapacağım diyor, hiçbir şey ihmal etmem diyor, etmeyeceğim diyor. Ama bana müsaade edecek, ben 5 vakit namazı sevgili efendim, peygamberimin arkasında camide kılacağım. Geleceğim, namazımı kılıp döneceğim eve, yine işimi yapmaya devam edeceğim. Birisi satın alıyor bunu. Ve köle hem işini düzgün yapıyor, efendisinin işlerini, hem de ezan okunmadan camiye geliyor. Kapıda bekliyor. Resulullah Aleyhisselam gelirken göz göze geliyorlar, selamlaşıyorlar. Geçiyor Efendimiz'in arkasında namazını kılıyor. Namazı bitirince de Allah'a ısmarladık diyor. Efendim tekrar gidiyor. Bu şekilde namazdan devam ediyor. Ve Efendimiz artık alışkanlık haline geldiği için her namaza gelirken de kapıda o köleyi, kölenin efendim gözüyle selamlaşma şeyini efendim hep takip ediyor sevgili Peygamberimiz. Efendimiz aradan günler geçiyor. Belki aylar, haftalar geçiyor. Efendimiz tekrar mesleğe girerken gözüyle arıyor o köleyi, kölenin gözünü, göremiyor. Göremeyince işkilleniyor. Namazı kıldırıyor, bitirince diyor ki ya diyor falan diyor, hep namazlara gelirdi, acaba bir şey mi oldu? Niye göremedim? Soruşturuyorlar, ya Resulallah diyor, köle rahatsız olmuş, hasta olmuş. Onun için gelemedi. Sonra köle efendim iyileşiyor. İyileştikten sonra bir müddet daha devam ediyor. Fakat tekrar Efendimiz Aleyhisselam bakıyor, köle yine kayıp. Diyor ki hayırdır, durumu nedir? Diyor ki ya Resulallah, bu kez daha ağır bir hasta ve belki yani ölümüne sebep olacak bir hastalık da olabilir deyince Efendimiz Aleyhisselam o önde gelen sahabeler, Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh gibi Efendimiz, öndeki Efendimiz sahabelerle bir grupla beraber köleyi ziyarete gidiyor. Yani o toplumda bir köleyi ziyaret etmek, onun ayağına gitmek, hasta ziyaretinde bulunmak, bunlar böyle konuşacak şeyler değildi. Efendimiz bunların hepsini tatbik ediyordu, gösteriyor. Gidiyorlar. köle efendim ağır hasta ve vefatı yakın bir şekilde. Ve rivayete göre köle Efendimizin dizinde orada vefat ediyor. Son nefesini veriyor. Sevgili Peygamberimiz kendi elleriyle onu yıkıyor. Kendi elleriyle kefenliyor. Kendi elleriyle kabre koyuyor. Ve dua ediyor. Ona efendim sevgisini bu şekilde izhar ediyor. Onu çok sevdiğini ve değer verdiğini gösteriyor. O haliyle ve uygulamalarıyla. Hatta o önde gören sahabeler diyorlar ki keşke o köle biz olsaydık. Çünkü Efendimiz ona gösterdiği sevgi bambaşkaydı diye gıpta ediyorlar. Ve bunun üzerine bu ayet-i kerime geliyor. Yani sizi bir erkek dişten yarattım. Kabirleri ayırdım tanışasınız diye. Yani üstünlük efendi veya köle olmakta, zengin veya fakir olmakta, Türk veya Arap olmakta değil, Allah katına değer, işte bu kölenin yaptığı gibi Allah'a Resulullah'a gönül vermekte, takva sahibi olmakta ve güzel bir kul olmakta olduğunu ifade etmiş oluyor. Bu bakımdan yani İslam kulluk açısından, Allah katına değerli olma açısından kesinlikle kadın erkek arasında ayrım gözetmiyor. Kim ne kadar takvaya ihtimam gösterirse o daha ileri gidebileceğini, Allah katına daha değerli olacağını da göstermiş oluyor. Cenab-ı Hak bizi Allah katında değerli olmaya, bunu hedeflemeye, bunu başarmaya bizi yönlendirsin. Ve her hususta hakları, hukukları yerine getirme gayretimizi artırsın diyor. Ve hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, temennilerle Allah'a emanet ediyorum.